Avustralya gündeminde Kazım Ateş'le birlikteyiz. Kazım Bey, bu hafta söyleşimize elbette Sağlık Bakanı Susan Lee'nin istifasıyla başlayacağız. Çünkü oldukça üzerinde tartışılan bir konu. Biliyorsunuz masraflarını nasıl harcadığı yüzünden istifa etmek zorunda kaldı. Sizin bu konudaki görüşleriniz nedir?
Evet, daha önce de başka bakanlar, milletvekilleri özellikle yol masrafları ile ilgili olan usulsüzlükler ve yolsuzluklardan dolayı skandallara bulaştılar. Hatta bazılarının işine son verildi. Bazıları da istifa etmek zorunda kaldı. Şimdi Avustralya'da yolsuzluk, özellikle siyasilerin yapmış oldukları yolsuzluğa karşı kamuda ciddi bir tepki oluşuyor haklı olarak. Milletvekilleri veyahut da bakanlar, meclis başkanı olsun, bunlar az buz para almıyorlar. Yani en az çeyrek milyon dolar para alıyorlar yılda. Buna rağmen 3-5 kuruş taksiden muafiyet alabilmek için ya da ne bileyim makam arabalarını sağa sola, mesela burada da oldu, bir köpeklerini geziye çıkartan bir bakan istifa etmek zorunda kaldı. Veyahut da devletin helikopteriyle böyle özel partilere ya da toplantılara katılanlar oldu. Yani hep tamamı bu yol masrafları ile ilgili, harcırahlarla ilgili yolsuzluklar, usulsüzlükler ve bunun üzerine gidilmesi çok önemli. Bu en azından bir gözdağı veriyor ve diğerleri için bir ibret olmuş oluyor. Yani ufakların üzerine gidilirse demek ki büyüklerin yapılması, daha büyük yolsuzlukların yapılmasını engellemiş oluyor. Ümidimiz bu.
Peki niye sizce sürekli kötüye kullanılıyor bu seyahat masrafları? Bu kadar sizin de belirttiğiniz gibi geçmişte örnek varken bunu yapmanın anlamı nedir sizce?
Açgözlülük, vurdum duymazlık, fırsatçılık ya da ya ben devlet için çok önemli şeyler yapıyorum, az para alıyorum, dolayısıyla bunu da devlet karşılamalıdır diye bir düşünce hasıl oluyor zihinlerde. Zannediyorum bu nedenlerle yapılıyor.
Peki Turnbull dedi ki ben bu konuda değişiklikler getireceğim, önemli bir reform yapacağım. Bunun faydası olur mu sizce?
Tabii bütün tedbirlerin, önlemlerin bir faydası olur. Ama sonuçta yolsuzluk yapmak isteyen veyahut da böyle alışkanlıkları olan insanlar bir başka yollara muhakkak başvurmaya devam edeceklerdir. Yani günümüzdeki bu elektronik çağda bile kontrolün daha iyi yapılıyor olduğunu düşündüğümüz bu dönemde bile, bu çağımızda bile insanlar görüyorsunuz bir şekilde yolsuzluğa başvurabiliyorlar. Önüne geçilemez şu manada, yani %100 sıfırlayamazsınız. Bu böyledir yani, çünkü insanın içinde kötülük yapmak varsa bir yolunu bulur, bunu yapar maalesef.
Bir diğer konu, bir diğer haber oldukça ilginç. Yine daha önce konuştuğumuz benzer konulara yaklaşık bir şey. Biliyorsunuz Avustralya günü nedeniyle Melbourne'deki poster kaldırıldı. Çünkü bu posterde iki genç kız başları hicaplı olarak gösterildiğinden halkın büyük bir tepkisine neden oldu. Halk bu Avustralya'yı reprezente etmiyor dedi. Bu Avustralya'yı temsil eden bir poster değil dedi ve bir kısım insanda tehditlerde bulununca poster kaldırıldı. Durum nedir sizce? Avustralyalılar İslam ve İslam'ı temsil eden şeylere karşı neden hoşgörüsünü kaybetmiş gibi görülüyor?
Günümüzün biliyorsunuz moda, in mode dediğimiz şey, şu anda İslam'la ilgili en ufak bir haber olduğunda, bir görsel bir görüntü ortaya çıktığında hemen birileri tepki gösteriyor. Tepki göstermek çok da zor değil. Sosyal medya imkanı var insanların. Birileri bir şey koyuyor, öbürü yorum yapıyor. Tabii negatif manalı yorumlar daha sık geldikçe bu sefer siyasiler de bunun altında kalarak, baskısı altında kalarak kararlarını değiştirebiliyorlar. Yani tabii ki Avustralya toplumu içerisinde belirli bir ölçüde bir miktar ırkçılık var. Bütün toplumlarda olduğu gibi. Ama biliyorsunuz ki şu son yıllarda bütün dünyada İslam'a karşı veyahut da Müslümanlıkla alakalı bütün konular mercek altında. Bir de Müslüman kimlikli olan insanların zaman zaman hata yapmaları, suç işlemeleri de işin tuzu biberi oluyor ne yazık ki. Ve bundan da çok masum olan bir afiş nasibini alıyor. Yani çok hassas bir dönemde olduğumuz için belki de zamanlama da pek iyi değildi. Bu 10-15 sene önce yapılmış olsaydı bu kadar tepki çekmeyecekti. Ama günümüzün modası dediğim gibi gereği İslam'la ilgili başörtüsü, helal et, faiz karşıtlığı her neyse. Yani bugün gibi konu ve kavramlar gündeme geldiğinde birileri hemen hazır savcılık yapmak durumunda kendini hissediyor.
Ama öyle bir görünüm var ki İslam ülkeleri, özellikle Orta Doğu'daki İslam ülkeleri zaten hoşgörülü ülkeler değil. Biz niye hoşgörülü davranalım deniyor. Bu tartışmaya sanki normalmiş gibi bulmak kolay. Kulağa hoş geliyor. Ancak şöyle bir karşı tartışma da var. Avustralya neden İslam ülkeleri gibi olsun? Orada hoşgörüsü yoksa biz de mi hoşgörüsüz ülke olalım denilemez mi? Bunu neden söyleyemiyor artık insanlar?
Ama maalesef günümüzde ne yazık ki en medeni, en gelişmiş, en çağdaş toplumlar bile, ülkeler bile bu dediğiniz gibi yapmaya başladı. Başkaları geri, başkaları tuhaf şeyler, kötü şeyler yapıyor. Biz de aynısını yapalım, biz de aynı şekilde misliyle davranalım diyorlar. Bu toplumu geriye götürmektir esasında. Yani mesela çok affedersiniz, hani bir köpek bir insanın bacağını ısırsa, fırsatını yakaladığımızda o köpeğin bacağını mı geri ısıracağız?
Tabii ki.
Yani,
evet, evet.
Yani şeye bakmak lazım, bir şey kötüyse her zaman kötüdür. Bir şey başkası başvurdu diye aynı seviye ve alçaklığa inilecekse bu medeniyet değildir. Bu da tabii şuurunu, bilincini kaybetmenin bir emaresidir maalesef.
Peki korkunun burada ne gibi bir yeri var? İnsanlar korkuyor artık çünkü sürekli bombalar patlıyor dünyanın evet. birçok yerinde. Buna ne dersiniz?
Evet, korkunun önemli rolü var. Korku tabii bilgisizlikten ve bilinçsizlikten kaynaklanıyor. İnsanlar uzak oldukları düşüncelere karşı böyle mesafeli davranıyorlar, korkuyla oraya yaklaşıyorlar. Halbuki daha fazla insanlar araştırsa veyahut da insanlar diyaloğa açık olmuş olsalar birbirlerini çok daha iyi anlayacaklardır. İletişim çağında bir insan oturduğu yerde binlerce insanla anlaşabildiği halde ne yazık ki insanların bu çağda hala anlaşamadıklarını gösteriyor. Anlamak dahi istemiyorlar, konuşmak dahi istemiyorlar. İnsanlar ya konuştuğumda benim karşıtımdaki olan insan beni olumlu yönde ikna eder korkusu noktasına geldi insanlık ne yazık ki. Ya beni ikna ederse diye. Benim düşüncelerim var, bundan asla vazgeçmeyeceğim diyor ve cehaleti ne yazık ki sürdürüyor.
Siz kuvvetle inandığınız bir düşünceden vazgeçer misiniz o zaman?
Şöyle, yani benim kuvvetle inandığım herhangi bir düşüncenin yanlış olduğunu mantığım ve aklım söylüyor ise onu derhal terk ederim. Yani böyle olmak lazım. Şimdi sizin bir düşünceniz var. Bu bilimsel olarak bozuk olduğu, batıl olduğu, kötü ve şer olduğu ortaya çıktı. Hayır yok, ben böyle atalarımdan böyle gördüm, büyüklerimden böyle gördüm. O nedenle böyle inanmaya devam edeceğim, bu alışkanlıklarımı sürdüreceğim inancı zaten toplumların gelişmesini engelliyor.
Evet. Bu konuda ekonomist John Keynes'in çok bilinen ve tekrarlanan bir sözü vardır. Ona demişler ki sen de sürekli fikrini değiştiriyorsun. Bu ikinci kezdir fikrini değiştirdin. Onun cevabı da şöyle olmuş. When I find out I'm wrong, I change my mind. What do you do? Demiş insanlara. Bu gerçekten kuvvetli bir söz değil mi? Ben yanlış olduğumu anlarsam fikrimi değiştiririm. Siz ne yaparsınız?
Evet, şimdi bu çok güzel bir şey. İnsanların yanlışlığı ortaya çıktığında ne yazık ki bunu gurur meselesi yapıyor. Utanç vesilesi sayıyor. Böyle gururu incineceğim yerde diyor, haklılığımı savunmaya devam ederim diyor. Yanlış bile olsa fikrinden vazgeçmiyor. Halbuki doğru olan, doğruluğu ispatlanan bir şey veyahut da senin düşünce ve inancının yanlışlığı ispatlanan bir şeyi sürdürmek cehalettir. Vazgeçmek lazım. Ama bu genelde ne yazık ki bütün toplumlarda, bütün inanç gruplarında, bütün ideolojilerde yaşanan bir şey. İdeolojiler ve inançlar böyle yapın demiyorlar. Ama insanlar bir türlü huylarından vazgeçmiyor.
Yine bu habere paralel bir diğer haber de vardı dün. O da Pauline Hanson'la ilgili. Queensland'de hükümet binalarında, yani resmi binalarda, bir zamanlar Türkiye'de olduğu gibi başörtüsünü yasaklamayı planladığını söyledi. Ama iki büyük parti de buna karşı çıktı. Fakat buna halk destek verir mi? Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
Şimdi orada ufak bir açıklık yapmak istiyorum. Pauline Hanson pek beğendiğim bir siyasetçi değil. Devamlı da eleştiriyoruz. Ama hakkını da yemeyelim. Orada zannediyorum o başörtüsü değil de peçeli vaziyetteki olanların yasaklandırılmasını istiyor. Burka kelimesini kullandığına göre peçeyi kastettiğini kastediyorum. Yoksa Queensland'a yılda 1 milyondan fazla büyük ölçüde başörtülü, Orta Doğulu, zengin ülkelerden gelen turistler var. Bir kısmı da burkalı ve peçeli hatta. Yani Queensland gibi bir yerde bunu yasaklayabileceğini, yasakların getirilebileceğini, diğer iki partiyle uzlaşacağını pek tahmin etmiyorum. Çünkü turizmden Queensland eyaleti çok para kazanıyor. Queensland eyaleti ayrıca bu gelen turistlere ve çok sayıda İslam ülkelerinden gelen Müslüman öğrencilere sunulan helal gıda maddelerinden de çok para kazanan bir eyalet. O söylüyor çünkü burada siyasi olarak nemalanıyor ama sonuçta politikacılar Pauline Hanson istedi diye bir takım yasakların getirileceğini zannetmiyorum.
O zaman yine Pauline Hanson'la devam edelim. Bir habere göre Amerika Birleşik Devletleri Başkanı seçilen Donald Trump'ın o işe başlama merasimi, inauguration merasimine Pauline Hanson davet edilmiş. Ama henüz Başbakan Malcolm Turnbull davet edilmemiş. Buna ne dersiniz?
Evet, Donald Trump biliyorsunuz ırkçı, şoven söylemleriyle meşhur bir ama seçilen bir başkan Amerika'da. Dolayısıyla kendi ideallerini, kendi düşünce ve inanç ve değerlerini paylaşan dünyadaki ne kadar ırkçı, şoven, siyasi kimlikli insanlar varsa ne yazık ki onları davet ettiler. Ve Avrupa'daki davet ettikleri de Pauline Hanson ayarında olan siyasiler. Bu durumda ben Malcolm Turnbull'un yerinde olmuş olsam bu işe üzülmem, hatta sevinirim ki öyle bir gruba layık görülmediğinden dolayı.
Zaten bazı şarkıcılar, bazı sanatçılar da orada şarkı söylemeyi reddetmiş aldığım evet. bazı haberlere göre.
Doğru.
Burada olmayı istemiyoruz demişler.
Doğru. Yani şimdi henüz koltuğuna oturmadı. Herhalde Cuma günü. Çünkü hep Ocak ayının 20'sinde yapıldığını biliyorum bu makama geçme töreni. Yani geldikten sonra söylediklerini hepsini yapabilecek mi veyahut da o söylemlerini devam ettirebilecek mi, bunu zaman gösterecek. Çünkü biliyorsunuz birçok sivri dilli siyasiler iktidara geldikten sonra, makamlarına oturduktan sonra çark ettiklerini görüyoruz. Geçmişte de bunu çok gördük. Ben zannediyorum Donald Trump da çark etmek zorunda kalacaktır. Çünkü Amerika'daki siyasi liderler, başkanlar zaten oradaki establishment'ın, devletin temsilcisi olarak da oturuyorlar. Ona establishment'ın ileri geri Çin'le ilgili, Rusya ile ilgili, Tayvan'la ilgili mesela bir takım çıkışlarda bulundu. Ona pek fazla müsaade edeceklerini, establishment'ın buna müsaade edeceğini zannetmiyorum. Eğer çok çok ileri gidecek olursa da o koltukta onu fazla oturtturmazlar. Hatta şimdiden bile ne acaba Trump'ın başkanlığı ne kadar uzun sürecek diye insanlar bahislere bile girmeye başladı.
Yani impeachment dedikleri şey olabilir diyorsunuz.
Impeachment yani illa bir suç işledi manası sonucunda değil de bulurlar. Yani eskiden bir dosyasını çıkartabilirler, doğru, öyle bir yola başvurabilirler. Yani Clinton için başka bir şey yapıldı. Başkaları için geçmişte başka şeyler yapıldı. Yani Donald Trump gibi bir şahsiyet hakkında dolaplarda gizlenen, zamanı geldiğinde çıkarabilecek çok dosyaların olduğunu düşünüyorum.
Peki bu haftaki yorumlar için size teşekkür ediyorum.
Ben de size teşekkür ediyorum.
Avustralya gündeminde Kazım Ateş'le yaptığımız söyleşiyi dinlediniz.